Ayrım 36.
Siyasal ya da tinsel akımlara ilgi göstermedi. Resim, müzik ve edebiyattaki gelişim küçük kapalı çevreler içinde kaldı ve 1918 sonrası kültür devrimi gibi özgün bir üretim sunmadı. Bugün atom çağı adı verilen ve 1945'te ilk atom bombasının patlatılmasıyla başlayan dönem teknolojik mucizeler ve artan boş zaman vaatlerinde bulunurken aynı zamanda aşırı nüfus ve yetersiz beslenme ikiz tehlikelerini de barındırıyordu. İnsan soyunun dünya çapında sorunlarını barış ve işbirliği içinde çözüp çözemeyeceği bu çağın düşünürlerinin önde gelen sorunu oldu. İnsanın atomun müthiş gücünü keşfetmesi ona 6000 yıllık tarihinde ilk kez bütün insan soyunu yok etme ve bütün dünyayı ölümcül bir çöle çevirme gücü veriyor. Üçüncü Dünya Savaşı'nın gölgesi 20. yüzyılın ikinci yarısını karartıyor. Bu savaş imparatorluk ya da egemenlik adına değil, yalnızca yaşamaya devam etmek adına olacak. Dirimselci Polonya Yahudisi babadan ve İngiliz Yahudisi anneden Paris'te Fransa yurttaşı olarak doğan yakışıklı Henri Bergson, fizik bilimlerinde sağlam bir eğitim aldı ve insafsız bir materyalist oldu. Sonra popüler olan Spencerci akımın madde ve mekanik öğretilerinin etkisinde kalarak yaşamda hiçbir amaç ve umut göremedi. École Normale Supérieure Erdeki öğrenci arkadaşları ona Tanrı Tanımaz adını takmışlardı. 25 yaşında bahçede dolanırken Bergson'un aklına sürelilik adını alacak fikir takıldı. Bu Hegel'in akılcılık ve düşüncecilik saldırısından da öteye giden bir kavramdı ve onu felsefedeki mantık ve bilim geleneğine karşıtlığın önde gelen sözcüsü haline getirdi. Bergson'a göre birçokları doğal olarak materyalizme yönelirler. Çünkü uzam terimleriyle düşünme eğilimi vardır. Oysa zaman uzam kadar temel bir öğedir ve belki de bütün gerçekliğin özünü kapsayan odur. Zaman ve uzam Kant'ta birbirine koşut gerçeklikken Bergson'da bu koşutluk ortadan kalkar. Gerçek zaman matematik olarak ölçülemez veya mekanik olarak bölünemez. İnsan için sürekli bir akış, bir birikim, bir süredir. Geçmiş ve şimdiki zaman bilinç ve bellekte birbirinden ayrılamaz. Süre geçmişin sürekli ilerleyişi ve ilerledikçe geleceği kemirip yerini almasıdır. Süre geçmişi ve şimdiyi organik bir bütün olarak biçimlendirir. Kendisini geçmişi şimdinin içinde taşıyan bellekteki her şeyin üstünde sergiler. Bergson böylece Herakleitos'un sürekli değişim halindeki akıcı evren görüşüne döner. Zaman ve değişim onun felsefesinin temel kategorileri olur. Mekan bir dizi noktadır ve insan birinden öbürüne gider. Ama zaman geri çevrilemez ve her an bir yaratılıştır. Saatle ölçülebilen zaman varsa da uzama bağlı zaman, bilinçle ölçülen zaman da vardır ve gerçek doğru zaman budur. Darwin'in Türlerin Kökeni adlı yapıtını yayımladığı 1859 yılında doğan Bergson, evrimi evrenin temel gerçeği olarak kabul etmiştir. Ama evrim ona göre dünyanın devindiği yolu aydınlatmaktan başka bir şey değildir. Aristoteles'le birlikte evrimin niye var olduğunu sorar. Bunun bir nedeni olmalıdır. Yoksa evren sonsuzluğa kadar uyuyabilirdi. Evrim dirimsel bir dürtüden ortaya çıkmış olmalıdır. Her şeyi harekete geçiren, her an taze ve yaratıcı, enerji ve yaşam ruhundan. Evren iki karşıt eğilimin savaş alanıdır. Yaşam gücü ve maddi dünyanın bu güce karşı direncidir. Yaşam hareketsiz ve uyuşuk maddeye karşı sürekli yaratıcıdır. Dikilmek bile yer çekimine karşı gelmektir. Hareket, çaba ve yorgunlukla elde edilir. Bu yüzden dünya önceden belirlenmiş ve durağandır. Dirimsel dürtü tarih içinde seyrederken yolunu yaratır. Geçmişe baktığımızda her şeyin önceden düzenlenmiş olduğu yanılgısına kapılırız. Çünkü geçmiş geri çevrilemez. Ama gelecek sabit değildir ve saf kimyasal ve fiziksel dönüşüm olarak tanımlanan evrim, yaşamın temel yaratıcılığını, dürtü ve arzusunu gözden kaçırır. Kişisel girişim bir yanılsama değildir. İnsan koca bir makinede çaresiz bir dişli de değildir. Kendisi aksine tinsel yaşamda, toplumsal süreçte ve bireysel eylemde olduğu gibi doğada da gösterir. Yaşam yaratıcıdır ve bütün gerçeklik verili bir anda, yalnızca sıradan insanın sezgisi ve şairin esini olan yaratıcı anlıkla anlaşılabilir. Sezgi gelişmemiş hayvanların içgüdüsünden türer ve bütün yaşamı yönlendiren taklit gücünü bize verir. Bu görme karşısında dokunma gibi anlığa göre uzaktan bilgidir. Bilimin zaferleri göz kamaştırıcı bir dizi sezgidir. Çünkü sezgi iyi kullanıldığında aklın meşru ve soylu niteliğidir ve gerçekten de şeylerin özünü algılamakta tek araç odur. Bergson'un sezgi kavramı kimilerince Rousseau tarafından başlatılan akla karşı başkaldırının yalnızca bir devamı olarak görülmüştür. Bazıları da onu Spinoza'nın intuitosuna benzetmişlerdir. Aklın yatsımasından çok onun bir tamamlayıcısı. Burada güçlü bir felsefi umut vardır. Yaşamın önceden düzenlenmiş bir plana göre sürdüğü yönündeki erekselci görüşten kurtulma çabası. Felsefenin beynin işleyişi olmaktan çok insanın tinsel olanakları için yol gösterici işlevini doğrular. Bergson'un süre kavramı aynı zamanda çağdaş edebiyat üstünde de büyük etki yapmıştır. Örneğin Proust'un uzun romanı Geçmiş Zaman Peşinde de zaman bir süre ön plana çıkar. Alain Vital öğretisi Henri Bergson'u az rastlanan, popüler, başarı elde eden bir filozof yaptı. 40 yıl çalıştığı Collège de France'deki derslerinin hayranı olan kadınların hücumuna uğruyordu. Evine gelen davetsiz konuklar öyle çoktu ki sık sık taşınmak zorunda kalıyordu. Zaman ve Özgür İstenç 1889, Madde ve Bellek 1896 ve başyapıtı Yaratıcı Evrim 1907 onu Avrupa'nın en ünlü filozofu yaptı. İnce sözlerle kırbaçlanmış, duru biçimi şiirseldir ve düzenli olarak sezginin içinde patlayan ruhsal durumları bildirir. 55 yaşında saygın Fransa Akademisi'ne seçildi ve 68'inde Edebiyat'ta Nobel ödülü aldı. Bergson 70'lerinde Katolikliğe yöneldi ama Yahudilikten de kopmadı. Acıyla şunu söylemişti: "Yarın eziyet edilecekler arasında kalmak istiyorum." Sorgulama Fransa'nın 1940'da yenilenmesiyle geldi. Vichy hükümeti Yahudilerin hükümete bağlı eğitim görevlerinden attığında Bergson'u dışarıda tuttu. Ama o derslerine son verdi ve kesin bir emekliliğe çekildi. 80'ini geçmiş dermansız bir durumdayken kaydedilirken ayrıcalık tanınmasını istemedi ve kuyruğa girdi. Fırtınalı havadaki bu protestosu sonuncusu oldu. Sevgili filozof akciğer tıkanmasıyla 1941'in Ocak ayında öldü. Biyolog, dinamik veya yeni dirimselciliğin en tanınmış savunucusu Hans Dreyer'dir. Dreyer etkili kariyerine deneyici biyolog olarak başladı. Darwin'e düşman olan Dreyer, gerçekten yaşamın ne olduğunun peşindeydi ve ipucunu Aristoteles'in entelekia, bir şeyin gelişimini belirleyen içsel doğası kavramından almıştı. Almanya'nın Krosnach kentinde varlıklı bir tüccarın oğlu olan Dreyer, bilime karşı çok erken yaşta yatkınlık gösterdi ve Hamburg, Münih ve Yana'da öğrenim gördükten sonra 1891'den 1900'e kadar Napoli'de zooloji merkezinde çalıştı. Bu dönemde deniz kestanesi yumurtalarıyla bir dizi deneye başladı ve yumurtayı iki ayrı hücre gelişimi aşamasına ayırmayı ve her yarım yumurtadan olağanın uzunluğunun yarısında tam bir lavra elde etmeyi başardı. Sonraları embriyoda daha da geç aşamalarından canlı embriyolar elde etti. Dreyer, organizmanın davranışında inorganik belirlemelere karşı çıkan ve yaşayan organizmanın parçalarının toplamından daha başka bir şey olduğunu gösteren bir yön bulduğu sonucuna vardı. Böylece hayvanın bir makine olmadığını düşündü ve Dreyer, dirimsel entelekyasının mekanist bakış açısını terk etti. Biyolojiden felsefeye yöneldi. Onun yeni dirimselciliği yaşam kuramıdır, kökten biçimde mekanist karşıtıdır. Geniş alınlı ve Lenin'e benzer hafif keçi sakallı ve şakacı Dreyer, Heidelberg, Cologne Leibniz'de sevilen bir profesördü. Çin ve Japonya'ya gitti. Harvard'da ders verdi ve 1926'da Wisconsin Üniversitesi'nde hocalık yaptı. John Dewey'in iyi arkadaşıydı ve biyologların gökten düşen meleği olarak tanınırdı. Ama sapkın düşünceleri nedeniyle 1933'ten sonra 3. Reich zamanında ders vermesi yasaklandı. Ülkeden çıkmasına da izin verilmedi. Leipzig'de 1941 Nisan'da öldü ve yaşamın fiziksel veya kimyasal bir konu olarak açıklanamayacağını sonuna kadar savundu. Bir başka yeni dirimselci biyolog Jakob Johann von Yüksel'dür. O yaşamın mekanik olarak yalnızca bir bölümünün anlaşılabileceğini savunuyordu. Onun mekanik biyolojisi her organizmayı, organizmayı sınırlayan koşullar içine yerleştirmekle ilgileniyordu. Her hayvan von Yüksel'e göre özel tekil bir dünyaya sahiptir. Ayırt edici mimarisi vardır. Deniz anasının, ateş böceğinin dış dünyası birbirinden ve insanınkinden farklıdır. Her biri farklı uyarıcılar alırlar. Dokunma, işitme, görsel ısıya yönelik kokuya ait ve bunlar farklı içsel imgeler yaratır. Dış dünyanın deneyimi bakış açısına bağlıdır. Böylece filozof ve köylü Ortega Gasset'in iddia ettiği gibi ancak kendi durumunun ve çevresinin gerçekliğini kavrayabilir. Belirli bir gerçekliğin bütününü bilme umudunu taşıyamaz. 1918'de ölen ünlü Alman filozof ve toplum bilimci George Simmel, felsefeyi tarih ve toplum bilimi uygulayan ilk akademik filozoflardandı. Ona göre tarih ve toplum bilim insanın dünyadaki iki ayrı konumuna ilişkindir. Çok özgün, kişisel bir tarzda yazan Simmel, bireyler arası ilişkilerle ilgileniyordu ve insan tutumlarındaki belirleyici etkenin toplumsal ve ekonomik kurumlardaki değişimlerden önce geldiğini savunmaktaydı. Şair ve ressamın kendi yaşam imgelerini oluştururken kendi varoluşlarının tarihsel konumlarınca belirlenmekle birlikte gerçekte tarihsel koşullarını açtıklarını göstermeye çalışmıştı. Mantıkçı Gertrude Stein karakteristik alçak gönüllülüğüyle şöyle demişti. Yaşamımda yalnız 3 kez dahaya rastladım ve her seferinde içimde bir zil çaldı. Bu 3 dahi Gertrude Stein, Pablo Picasso ve Alfred Whitehead'tır. En büyük korkucu akıllardan biri Alfred North Whitehead kendi başarıları konusunda daha az iddialıydı. Felsefenin Platon'un bir dizi dipnotundan oluştuğu düşüncesini taşıyordu. Ama bu onun matematik ve mantığa, bilim felsefesi ve metafiziğe birçok önemli katkıda bulunmasına engel olmadı. Güler yüzlü düşünür 1861'de İngiltere'de Kent'te doğdu. Parlak bir öğrenciydi. Cambridge'de matematik uzmanı oldu. Trinity College'de bu konunun hocalığını yaptı ve Londra Üniversitesi'nin fen dekanı oldu. Whitehead'ın Trinity'deki öğrencilerinden biri Russell'dı. Ve 1910-13'te anıtsal 3 ciltlik Principia Mathematica'larını yayımladılar. Bu Aristoteles'ten beri 2000 yıllık süre içinde mantığa en büyük katkı olduğu kabul edilen matematik ve mantık üstüne temel bir eserdi. 1924'te 63 yaşında Whitehead Harvard Üniversitesi'nde felsefe profesörü oldu ve burada hemen hemen sonsuz değişkenlikte olay ve süreçleri birleştirip aydınlatma yolunda kapsayıcı metafiziğe doğru yönelmeye başladı. Gözlem ve deneyimi abartan çağdaş eğilimi reddetti ve tek kapsamlı çıkarsamanın 1000 tane deneysel sonuca değdiğini savundu. Doğa yalnızca gerçekte bulunan her şeyin yaşayan organizmaları kapsayan nitelikleri bulunduğunu varsayımı ile anlaşılır kılınabilir. Gerçekte bulunan her şey duygu sergilemektedir ve amaca yakın bir seçimi ortaya koymaktadır. Yaşayan organizma ya da deneyim bir bütün olarak yaşayan gövdededir. İnsan deneyiminin kökeni bütün organizmanın fiziksel etkinliğindedir ve parçalardan biri istikrarsız olduğunda yeniden uyarlanma çabası içindedir. Bu tür deneyimler özellikle beyinle ilgili görülürken Whitehead tersini savunmaktadır. Beynin hangi moleküllerle başlayıp gövdenin nerede bittiğini belirleyemeyiz. Böylece organizma kavramını oluşturduğu ve kurgucu aklı ve tanrıya akılcı yaklaşımı savundu. Bergson gibi Whitehead da yaratıcı ilerlemeyi doğanın niteliği sayıyordu ve yaşam evrenin tekrar eden mekanizmasına karşı yönelen savunmadır demekteydi. Süreç ve gerçeklikte evreni edimsel olgular olarak adlandırdığı, her biri fiziksel olanın akılsal olana karıştığı, her biri geçmişle geleceğin birleştiği noktaya işaret eden varlıklardan oluşmuş kabul ediyordu. Edimsel olgu kısa bir süre var olur ve sonra yok olur ama sonra gelenlerin hepsi tarafından anımsanır, öngörülür. Whitehead'ın kozmolojisi bulanık ve anlaşılması zordur. Sıradan konuşmanın metafizik açıklamalar için yetersiz olduğu kanısında olduğundan yazıları yeni sözcüklerle doludur. Genellikle anlaşılması güç ve belirsizdir. Eleştirmenler her varlığa duygu atfetmesinin canlıcılıktan başka bir şey olmadığı üstünde durmuşlardır ve sisteminin değeri halen ateşli bir tartışma konusudur. Pembe yüzlü, ufak tefek, Pickwick biçimi şişman bir adam olan Whitehead, enli kravatları, jaketa tayları ve dik yakaları severdi. Sık sık inelediği "Tanrı ruhumu kutsasın" sözüyle ve öğrenciler arasında yürekli kişilikleri ödüllendirmek için yanlış da olsa en iyi notu ortodoks papağanlığına da en düşük notu vermekteki eğilimiyle ün salmıştı. 1937'de etkin öğretmenlikten emekli oldu, 10 yıl sonra beyin kanamasından öldü. İğneleyici profesör, Bergson'un canlı süre ve devinim kavramı ve dirimsel dürtü inancı Russell'da yankı bulmadı. Britanya entelektüellerinin bu fırtınalı deniz kuşu, 60 yıl boyunca kurgucu ve bulanık anlatımlı metafiziğin yeri dolmaz düşmanı oldu. Dünyanın acıları ona göre büyük ölçüde gizemciliğin ve düşüncedeki aptalca alışkanlıkların sonucudur. Ahlakın ilk yasası doğru düşünmek olmalıdır. Felsefe yararlı olmak için bilginin kesinleştirilemediği alanlarda kurgulamaktan kaçınmalı, sorunlarını doğa bilimlerinden almalıdır. Matematik kadar kesin ve görgül olan doğru önermelerle kendisini sınırlamalıdır. Russell'ın düşüncesinin temelinde kendi verdiği adla mantıkçı atomculuk vardır. İnanç ve yöntem olarak mantıklı çözümlemenin kullanılması, bununla birbirinden bağımsız olarak mutlak atomik olgulara mantıklı biçimde ulaşılabilir. Mantık çözümlemelerini dil bilgisinden kurtarmaya çalışmış, dil bilgisine bağlı önerme biçiminin genellikle anlamının mantıklı yapısını engellediğini savunmuştur. Bilgi temelde deneyseldir ama mantık ve matematik bunun daha ötesine gider. Deneysel bilgiyi araştırır ve kurumlaşmış olguların ötesinde ve altındaki yönleri keşfeder. Felsefe matematiği mükemmelliğini yakalamaya çalıştı mı, önermeler şeylere değil evrensel ilişkilere ilişkin olacak ve önermeler özel olgu ve olaylardan bağımsızlaşacaktır. Russell'ın felsefe sorunlarına matematikle yanıt bulma girişimi birçok eleştirmenin öfkesini uyandırmıştır. Bunlardan biri onun mantıkçı atomculuğunun bilinen ay ışığından fazla bir şey olmadığını söylemiştir. Russell uzun yaşamında filozof ve toplumun sert eleştiricisi olma rollerini özenle ayırt etmiştir. John Stuart Mill'den beri entelektüel özgürlüğün en gelenek dışı, put yıkıcı ve tutkulu savunucusu olan Russell, neredeyse 1872'deki doğumundan beri çekişmeli bir kişilik olmuştur. Aristokrat bir ailenin çocuğu olan Bertrand Arthur William Russell, 3 yaşında yetim kalmış yaradancı olan babası vasiyetinde iki özgür düşünceli kişinin, biri John Stuart Mill'dir, çocuğun vasisi olmasını istemiştir. Mahkeme vasiyeti uygulamamış ve Russell katı Alman mürebbiyeler yönetiminde Hristiyan inancına uygun bir eğitim görmüştür. Cambridge'den sonra ekonomi öğrenimi görmüş, sonra matematiğin kesinliği uğruna Tanrı bilimin belirsizliklerini terk etmiştir. Sonraki yıllarda etik ya da tanrı bilimsel rahatlama amacıyla değil, bilgi adı verilebilecek herhangi bir şeye sahip miyiz? Bunu keşfetmek için felsefeye yönelmiştir. Russell, 1. Dünya Savaşı sırasında vicdan sahibi bir gözlemcinin güçlü savunusunu içeren bir kitapçık yazmaktan 100 sterlin cezaya çarptırılmış, ceza karşılığı olarak kütüphanesine el konmuş, Trinity Kolej'deki dersleri elinden alınmış ve pasaport yasağıyla Harvard'da ders vermesi engellenmiştir. 1918'de Savaş Karşıtı makalesi nedeniyle 6 ay hapse mahkum olmuştur. Bu zamanı üniversite uzmanlığı ile halk arasındaki bilgi kopukluğunu kapatmaya yönelik birçok kitabından biri olan Etki Yaratan Matematik Felsefesine Girişini yazmakla geçirmiştir. 43 yıl sonra Lord Russell atom bombası karşıtı bir oturma gösterisine katıldığı için aynı hücrede bir hafta geçirecektir. 50 yıldan uzun süre Russell, eğitim, mutluluk, siyasa görgü ve etiğe ilişkin tezlerle 65'ten fazla kitap ve denemelerle dünyayı aydınlatmış ve azarlamıştır. 1929'da Evlilik ve Ahlak kitabını yayımlayarak katı boşanma kurallarının evliliği idam cezası haline getirdiğini yazmış, evlilik öncesi ve dışı cinsel ilişkileri savunarak doğum kontrolü eğitiminin sözcülüğünü yapmıştır. Sonuncusu 80 yaşında olmak üzere 4 kez evlenmiştir. Sonrasının Voltaire'i 1938'de New York City Koleji'nde profesörlüğüne atandı. Bir grup öfkeli veli onu kösnül, nefsine düşkün ve tanrı tanımazlıkla suçlayarak atamaya karşı çıktı. Kolej başkanı Russell'ın yalnızca matematik ve mantık öğretmek üzere atandığını açıklamışsa da New York Üst Mahkemesi bunu hayasızlık kürsüsü kurma girişimi olarak değerlendirerek atamayı bozdu. Russell rahatsız olmadan zeki, seçkin ve sakin bir biçimle ikna edici kusursuz yazılarını düzenli yayımlayarak idol yıkıcı ve gelenek dışı inançlarını ifade etmeyi sürdürüyor. 1949'da Britanya Şükran Nişanı ve 1950'de Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. 93 yaşında bile kamburu çıkmış ve zayıflamış filozof, piposunu üfleyerek zayıflamayan zihni yetenekleriyle sesini ve kalemini her türlü sansüre karşı kullanmayı sürdürmüş, insanın düşünce özgürlüğü ve özgür akıl için çabalamıştır. Eğer aydınların toplumda bir rolü varsa bu, her türlü duygu tahrikine karşı sakin ve tarafsız bir yargı sunmaktır. Mistik. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın tükenmesi ve atomun yok edici gücü karşısında insanların göstereceği çaba her zamankinden daha değerli oldu. Ve varoluşçu felsefe geniş ve onaylayıcı bir dinleyici kitlesi buldu. Siyasal ve toplumsal örgütlerin başarısızlıklarını araştırarak kendileri kuramadıkları ve denetleyemedikleri bir dünyada çaresizlik hisseden aydınlar, varoluşçulukta bir öneriler silsilesi değil, yaşam biçimi ve insanın evrendeki yeri ve işlevi hakkında bir ölçü buldular. Varoluşçu felsefenin kurucusu Danimarkalı Hristiyan mistik Søren Abbe Kierkegaard'tı. Yazıları çağdaş Protestan tanrı biliminde ve Avrupa düşünce ve edebiyatında büyük bir etki yaratmıştı. Babası yün ticaretine başlamış, hali vakti yerinde bir çiftçiydi. Søren 1813'te Kopenhag'da doğduğunda o 66 yaşındaydı.